Ayrım 5.
Genç koca daldığı derin düşüncelerden sıyrılarak anlamadığını gösteren bir tavırla "Ne konukları?" diye sordu. "Bugün öğleden sonra konuğumuz olacağını söylemiştin ya." "Konuk mu? Nereden çıkardın bunu?" "Ah evet, yani sadece Lex'i bekliyordum demek istedim." Başıyla karşısını gösterdi. "Birlikte yeni komedi üzerinde çalışıyoruz da." İskoç kravatlı korkuyla yerinden fırlayarak "Kim bu yahu?" dedi. "Kim olacak karım?" Maria'ya selam vermek zahmetinde bile bulunmayan Lex şaşırarak "Evlendiğini hiç bilmiyorum." dedi. "Dorian, dünden beri evliyim. Sana söylemeyi unuttum." Lex "Zararı yok." diye mırıldandı. Yine derin düşüncelere dalıp gitmişti. Maria bir kez daha hatırlatmaya cüret ederek "Çay servisini burada mı yapayım?" diye sordu. Lex sert bir dille karşı çıktı. "Olamaz, kesinlikle olmaz." Artık Maria'nın sabrı taşmıştı. "Siz ne sanıyorsunuz kendinizi kuzum?" diye bağırdı. "Bana nasıl davranıyorsunuz öyle? Uşağınız olduğumu mu sanıyorsunuz yoksa? Sense bosnan korkuluğu gibi oturup bu mıymıntı herifin sağa sola buyruklar savurmasına göz yumuyorsun ha? Yoksa sen de mi..." Dorian'ın gizlenmeye çalıştığı kağıt yığınını bir vuruşta yazı masasından aşağı indirdi. İçi çiçek dolu kristal vazoyu yere çarpıp tuzla buz etti. Kırık cam şıkırtısı Maria'yı daha başka işler yapmaya özendirdi. Eline bir başka vazo alarak öfkeyle odanın öbür köşesine fırlattı. Sonra da heykel gibi olduğu yerde donup kaldı. Şaşkınlıktan ilk önceleri inme inmiş gibi katılıp kalan iki erkek sanki kendilerine aynı anda komut verilmişçesine çıngıraklı birer kahkaha attılar. Ardından çığlık çığlığa bağırıp çağırdılar. Bir takım acayip bir örtüler çıkardılar. Dorian sağlam kalan son vazoyu kaptığı gibi tavana savurdu. Top sakallı "Harika!" diye bağırdı. Dorian ise inleyerek "Şahane!" dedi. Sonunda keyfimiz yerine geldi. Lex Maria'yı göstererek sordu. "Daktilo ile yazmasını bilir mi?" Dorian ilk kez belirgin bir gururla genç karısına bakarak "Hem de nasıl?" dedi. "Çabuk sevgilim, git getir şu yazı makineni. Bize yardımcı olabilirsin." Maria yarı şaşkın, yarı serseme dönmüş durumda odasına gidip yazı makinesini getirdi. Her iki erkek sabırsızlıkla bekliyordu. Dorian bir komutan edasıyla "Otur" dedi ve de yaz. Perde açılınca bir saat sonra hizmetçi Joan'la çayı hazırlayıp hazırlayamayacağını sormak üzere kapıdan başını uzattı. Üçü birden aynı anda cevap verdiler. "Bizim çaya maya gereksinmemiz yok." Not: Dorian Wayans ile Lex'in komedisi pek büyük başarı kazandı. 2 numaralı not: Maria bu evliliğinden ötürü herkesi kıskançlıktan çatlatacak denli mutlu oldu. R.H. Hasberger'in kısa yaşam öyküsü. 1897 yılında doğdu. İlk mesleği tekstil tecimenliğidir. Bu uğraşısının yanı sıra felsefe öğrenimi yaptı. 1934 yılında Genf'te edebiyat ajansı Cosmo Press'i kurdu. Boş zamanlarında vakit buldukça şiir ve kısa öyküler de yazmaktadır. İtalya. Hasan'ın Mandaları. Bruno Cora. Sudan'da yaz tam 9 ay sürer. Doğrusunu isterseniz Kasr Abad köyünün berberi Hasan Hagar için yaz en karlı mevsimdir. Şubat sonunun ilk yakıcı sıcaklarında erkekler sakaldan başka saçlarını da tıraş ettirmeye başlarlardı. Bu Hasan için iki misli kazanç demekti. İşe başladığının ikinci yılında hemen bir eşek, 4 yıl sonra da bir çift manda satın alabildi. O gün bugündür herkes onu pek büyük bir saygıyla selamlıyor, evlenecek yaşa gelmiş kızların anaları mal canlısı bakışlarını Hasan'a çevirerek onu nasıl kafese koyacaklarını düşünüyorlardı. Derken zavallı çirkin Hasan, Kasr Abad'ın en güzel kızına vuruldu. Bu kız şişman, hırçın ve pek kavgacı anasıyla tam evinin karşısında oturuyordu. Kambur, şaşı Hasan yemek yemek üzere, dolu tabağını alıp evinin eşiğine oturur oturmaz karşıki kapıda yaşlı kadın görünür ve kızının meziyetleri üstüne bir övgü şarkısı tuttururdu. Anasının yaptığı bu reklamın sonunda olgun ve dolgun, boylu postlu kız dışarı çıkar ve onu hayran bırakmak için kırıta kırıta bir aşağı bir yukarı gider gelirdi. Bir gün kızın anasıyla yolda karşılaştı. Koca karı iki elini beline dayayarak çaçaron haliyle, Hasan Hagar dedi, eğer güzeller güzeli kızım Oma karşılık iki mandan istersem fiyatın pek yüksek olduğunu ileri sürmeye kalkmazsın herhalde. Sana söz veriyorum, yatınca onu göstereceğim ama üstelik bana eşeğini de vereceksin. Fiyatın çok yüksek olmasına karşın Hasan biraz sonra ateş alıp alev alev yanarsa hiç şaşmamalı. Zira mandaların her biri 12 mısır lirası ettiği halde Kasr Abad'da güzel bir kadın için piyasa fiyatı 11 mısır lirası tutuyordu. Ama aşkla pazarlık olmazdı. Bir sabah Hasan Hagar semiz iki mandasını yolun üzerine çekti ve bunlarla güzel om değiş tokuş edildi. Hasan yaşamından hoşnuttu. Şimdi daha az kambur ve daha az şaşı görünüyordu. Her sabah saç ve sakal tıraş etmek için kahverengi meşin çantasını alıp ev ev dolaşır, öğleden sonra da eşeğine binip tıkır tıkır komşu köylere giderdi. Ama uğursuz bir ikindi vakti en yakın köyün yarı yolunda sabun almayı unuttuğu geldi aklına. Böylece geri döndü. Evine yaklaşırken bir erkek ses işitir gibi oldu. Eşeğinden indi ve usulca kapıya sokuldu. Bir aralıktan sedirin üzerinde boylu postu karısının yanı başında iri yarı, güçlü kuvvetli bir gövde daha bulunduğunu gördü. Ama gözüne bir de duvara dayanmış budaklı bir sopa ilişti. Sopayı hemen tanıdı. Bu sopa en varlıklı müşterilerinden yaman bir güreşçi ve sığır cambazı Abdullah Kadbun'du. Hasan başına gelecekleri şimdi görür gibi oluyordu. Demek o eve girmek yürekliliğini gösterebiliyordu ha. Hayalinde o zaman kalın sopa canlandı ve korkunç bir kasırga halinde başı ve omuzları üzerinde raks etti. Bu nedenle içindeki isyan da yüreğinin en derin ve kuytu köşesine çekildi. Yavaş yavaş kapıdan uzaklaştı. Eşeğine binip hemen sıvıştı. Hasan her şeyden önce bir iş adamıydı. İşlerinde en civcivli mevsimi olduğundan öcünü daha durgun zamanlara bıraktı. Ama kendisini kemiren ve ezinç içinde bırakan kıskançlık ve kin sonunda kaynanasına vermek zorunda kaldığı iki mandaya karşı ateşli bir özlem duygusuna dönüştü. Çok büyük fedakarlıklarla satın aldığı karısı onu aldattığı yetmiyormuş gibi alnının teriyle kazandığı bütün parasını önemsiz şeylere harcıyordu. Kasr-ı Abad'dan hiçbir tüccar geçmezdi ki Hasan'ın karısı ondan renkli boncuklardan yapılmış bir gerdanlık ya da renk renk işlemeli bir şal almamış olsun. Yaz artık sona eriyordu. Bir gün Hasan eşeğine bindi ve Hartum'a gitti. Karısına kentten yeni bir ustura alacağını söylemişti. Oysa eski bir dostunu görmek niyetindeydi. Bu dostu birkaç yıl kadar Avrupalı bir doktorun yanında bulunmuştu. Şimdi ise ondan öğrendikleriyle hasta yerlilere bakıyordu. Hasan eşeği ile Hartum'a iki günde gitti ve eşeksiz olarak Kasr-ı Abad'a 6 günde geldi. Boz eşeğini doktor dostundan aldı, ağzı sıkıca kapalı ve üzerine kuru kafa resmi yapıştırılmış bulunan küçük bir cam tüple değiş tokuş etmişti. Tüpün içinde hafif pembe renkte 12 hap vardı. Doktor ona bunların nasıl kullanılacağı hakkında iyice bilgi vermişti. Nil kıyısındaki bütün köylerde olduğu gibi köyün ortasında bir su fıçısı vardı. Herkesin kullandığı bu fıçı her sabah nehir suyuyla doldurulurdu. Doktor hapları bu suyun içine atıp eritirsin diyordu. Kuşkusuz ertesi gün köyde oturan herkes bu sudan içecek ve korkunç sancılar içinde ölüp gidecek. Bunların arasında kesinlikle senin karın ve aşığı da bulunacaktır. Hasan akşama doğru üstü başı toz içinde ve ölü gibi yorgun bir halde eve dönünce karısına eşeğinin yolda öldüğünü anlattı. Bu durum saygınlığının elde kalan son kırıntısını da silip süpürdü. Ama ona vız geliyordu. Zira öcünü fazlasıyla alacaktı artık. Ara sıra bir köyün dışındaki yollarda çölün kumuna oturuyor, cebinden cam tüpü çıkarıp pembe renkli haplardan birini dilinin ucuyla hafifçe yalıyor, sonra da sırt üstü yatarak etkisini sabırsızlıkla bekliyordu. Çünkü Hartumlu dostunun kendisini aldatmış olmasından korkmaktaydı. Bir ara karnında ağrılar duydu. Öc almaya susamış bir halde sevinçle bağırarak ayağa sıçradı. Acı acı kahkahalarla çevresini kuşatan sessizliği bozdu. Kasr-ı Abad halkının su ihtiyacını karşılayan Zi adındaki toprak fıçının üzerinde sazdan sivri bir çatı vardı. Fıçıyı dolduran adam her sabah şarkı söyleyerek Nil kıyısına iner, kovanın yükü altında soluyarak küçük ve yavaş adımlarla zire dönerdi. Bir gece om horul horul uyurken Hasan usulca evden çıktı ve topallaya topallaya nehre doğru koştu. Cam tüpteki 12 hapı sağ avucuna boşalttı ve doktorun öğütünü tam olarak yerine getirdiği kanısını iyice varıp bunları tembel tembel akan Nil'in suyuna fırlattı. Sonra seke seke eve dönüp sedirde sessiz sessiz uyuyan karısının yanına uzandı. Gün ağrır ağırmaz evinin eşiğine büzülüp oturdu. Nehre inerken su taşıyıcısının söylediği şarkıyı dinledi. Onun soluya soluya iki kez gidip gelerek kovasını zire boşalttığını görünce kahverengi meşin çantasını alıp komşu köyün yolunu tuttu. Kuşku uyandırmamak için her zamanki gibi işine gitmeye karar vermişti ama köy halkının ölümünde hazır bulunmak gücünü kendinde göremediğinden durmaksızın güneye gitti. Hayal kurma yetisi Kasr-ı Abad'da olup biten korkunç sahneler çiziyordu. Sokakta her kapı işinin önünde sıra sıra cesetlerin yattığını görüyor, acı acı bağırmaları, inlemeleri ve hırıltıları duyar gibi oluyordu. Bununla birlikte Abdullah Kotbun ve kendisi için iki mandasını pek boş yere feda ettiği vefasız omunun çektiği acıları düşünerek adam akıllı keyifleniyordu. Hasan kaçıyordu. Geride bıraktığı her mil onu geçmişinden ve cinayetinden giderek ayırmaktaydı. 7 gün köy köy dolaştı. Sonunda içinden durmadan kervanlar geçen Faşer kentine geldi. Kentin içi bir karınca yuvası gibi kaynaşıyordu. Hasan Hagar kendine yeni bir yaşam kurmak için burada geçici bir dükkan açmaya karar verdi. Rahat bir çalışmayla 4 ay geçti böylece. Bir gün kuzeyden bir kervan geldi. Bu kervan Faşer'e yılda bir kez Omdurman'daki panayır için belirli miktarda fil dişi getirirdi. Devecilerin arkasında Kasr-ı Abad'lı bir adam da bulunmaktaydı. Tabii hemen kaçak berberi tanıdı. Hasan yavaşça Kasr-ı Abadlıların sağlık durumunu, karın ağrısına uğrayıp uğramamış olduklarını sorunca deveci kahkahalar atarak dedi ki, ''Karın ağrısına azizim Hasan, 3 hafta önce senin karın uğradı. Sana bir oğlan doğurdu. Karının sen ölmüşsündür diye başka bir adamla evlenmemesi için çarçabuk Kasr-ı Abad'a dön.'' Hasan, güzel omunun kendi üzerinde böyle kolayca işler karıştırmasına izin veremezdi doğrusu. Öfkesinden kudurarak meşin çantasını yakaladı ve soluğu 6. günün gecesinde Kasr-ı Abad'da aldı ve yumruğunu köye doğru salladı. Birinin kendisini görüp karısına haber vermemesi için bir hırsız gibi usulcacık evine sokuldu. Kolunun altında meşin çantasını sıkıca tutuyordu. Sağ elinde ise ağzı açık bir ustura vardı. Soğukkanlı bir şekilde düşünüyordu. Boğazını keserken saçlarından tutup başını geriye çekmek için sol elimin serbest bulunması gerek. Çantayı eşiğin üzerine koymalıyım. Evden yalnız birkaç adım uzakta bulunuyordu. Hani ise sıcak kanların parmakları üzerinde dere gibi aktığını seziyor ve karısının birdenbire sönen acı çığlığını duyar gibi oluyordu. Tam o sırada ayağı bir şeye takılmasın mı? Tepe taklak yuvarlandı Hasan. Ustura ve çanta elinden fırladı. Ansızın kendini evinin arkasında geviş getiren tüylü 2 mandanın arasında buldu. Şaşkınlıktan dona kalmıştı. Bu ne demekti böyle? Sonunda durumu kavradı. Kendisi şu anda yalnız omun kocası değildi. Aynı zamanda bir çift mandanın da sahibiydi. Açıkçası omun anası ölmüş, böylelikle her şeyden çok sevdiği hayvanları yine evine dönmüştü. Ayağa kalktı. Karanlıkta usturasını arayıp buldu, ağzını kapadı. Karısına karşı tiksinti duymuyordu artık. Bütün bu işler ona yalnız bir yaşlı eşeğe mal olmuştu. Mandaların üzerine eğilerek onların semiz sırtını sıvazlayıp okşadı. Sonra da usturayı cebine sokup içeri girdi. Sevinçle bağırarak, ''Uyan om uyan, kocan Hasan'ın geldi.'' Kadın uyku sersemi homurdana homurdana yaktı gaz lambasını. Hasan lambayı onun elinden aldı. Karısının yanında yatan çocuğu mutlu bir eda ile okşayarak, ''Güzel bir yumurcak, tıpkı da bana benziyor.'' dedi. Sosyete Oyunları, Carlo Manzoni. O akşam Domingo Donezio Dentiz'in evinde aşağı yukarı 20 kişi toplanmıştı. Aşağı yukarı diyorum çünkü konuklar bir yandan geliyorlar, bir yandan gidiyorlardı. Bu yüzden sayıları durmadan değişiyordu. Bir bakıyorsunuz 18, bir bakıyorsunuz 23, hatta 40 kişiyi bulmuşlar. Donezio Dentiz'ler pek konuksever bir aileydi. Evlerine dostlarını çağırınca dostlarının dostları da o geceye gelsin isterlerdi. Bundan böyle her an biri çıka gelir ve gülümseyerek kendisini tanıtırdı. Gelen kesinlikle bir dostun dostu ya da bir dostun dostunun dostuydu. Böylece gelenlerin sayısı giderek artmaktaydı. İçilen içkilerse konuk sayısının 2 belki de 3 katı olduğunu göstermekteydi. Ve her an biri gelip kendini tanıtıyordu. Kulunuz Esimio Bidodiki. Pek memnun oldum. Kulunuz Ramiraz Biancafalda. Bize kıvanç verdiniz. Büfeye buyurmaz mısınız? Viski mi yoksa daha sert bir içki mi istersiniz? Teşekkür ederim. Sadece bir maden suyu kokteyli dileyeceğim. Adelia Fastidio gramofon çalıyor ve köfte salonunda çiftler hiç durmadan dans ediyorlardı. Kapının zili kaç kez çalınmıştı acaba? 30 belki de 40 kez. Kaç kez olduğunu kimse anımsamıyor. O akşam kaç kişi gelmişti ve kimlerdi bunlar? Hiç kimsenin bildiği yok. Yeni yeni insanlar, tanımadık yüzler. Gece yarısına doğru büfedeki bol içki stoku bitmeye yüz tuttu. Şu beyaz saçlı, burulmuş bıyıklı yaşlı bayın adı neydi acaba? Hani şu kömür gibi siyah, ufak gözlü ve soluk yüzlü bay canım? Hiç kimsenin aklına gelmiyor. Ne zaman gelmişti kimse bilmiyor. Kimin dostuydu? Onu Domingo Donezio Dentiz'in evine kim çağırmıştı? Bütün sorular cevapsız kalıyor. Bununla birlikte herkes onu çok iyi anımsayabilmektedir. Yüzünün biçimi, boyu bosu herkesin belleğinde açıkça yer etmiştir. İnsanı delip geçen bakışlar hiç kimsenin gözünden kaçmış değildir. Öteki konuklar gibi o da içten ve neşeliydi. Ötekiler gibi içki içti. En sert içkilerden bile etkilenmiyordu. En acı biberle pişirilmiş taze bezelyeyi gözleri yaşarmadan yedi. Tabii bu durum herkesin dikkatini çekti. Birçokları onun bu olağanüstü yeteneği üstüne bir takım alaylı nükteler savurmaktan geri kalmadılar. Hatta birisi onun mayonez yer gibi çakı ve jilet de yutabileceğini söylemekten kendini alamadı. Biraz sonra Simon Bossapiano sosyete oyunlarına başladı. Kendisi bu alanda uzmandı. Herkes bu yeteneği dolayısıyla onu sosyete oyunları düzenlemesi için toplantılarına çağırırdı. Simon Bossapiano konukları her zaman şaşkınlık içinde bırakırdı. Hiç kimsenin beceremeyeceği şeyler yapardı. Domingo Donezio Dentiz hünerlerinden birini gösterivermesi için Simon'a ricada bulundu. Bunun üzerine herkes çılgınlar gibi alkışlamaya başladı. Simon her zaman yaptığı gibi önce biraz nazlandı ama sonunda sürekli ısrarlara boyun eğmek zorunda kaldı. Mendilinin içine bir madeni para koyarak 4 ucunu bir araya getirdi ve parayı yok etti. Sonra onu Matilda Fustagno'nun kulağında buldu. Matilda Fustagno, bravo dedi. Ama ben kulağımda daha çok para bulunmasını isterdim. Yani pek çok, böyle bir tane değil. Simon Bassapiano, ne yazık ki dedi, aslında topu top iki taneydi. Birisi yok olmuştu. Ötekini şimdi yeniden buldum. Bundan fazlasını yapamam. Bu sırada siyah gözlü, beyaz saçlı bay Matilda Fustagno'nun yanına yaklaşarak iki elini genç bayanın kulağının altına bir çanak gibi tuttu ve avuçlarını içine gerçek bir altın yağmuru yağdırttı. Sonra buyurun diyerek paraları uzattı ona. Memnun oldunuz mu artık? Matilda Fustagno şaşkın şaşkın bakıyordu. Simon Bassapiano'nun gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Bütün konuklar kuşkulu bakışlarla adamı süzüyorlardı. Siyah gözlü bay gülümseyerek reverans yaptı. Ufak bir hokkabazlık dedi. Ufak ve önemsiz, fazla bir özelliği yok. Matilda Fustagno paraları çarçabuk el çantasına doldururken doğrusu dedi yeniden büyü yapıp onları geri almanızı hiç istemem. Siyah gözlü adam hiç korkmayın dedi, kimse dokunmayacak. Simon Bassapiano vallahi dedi üstünüze yok sizin. Yanınızda kendimi pek yeteneksiz görüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse size oranla ben acemi çaylaktan başka bir şey değilim. Hadi ne olur bize bir hüner daha gösteriniz. Siyah gözlü adam çekingen bir tavırla gerçekten dedi böyle bir şey yapmaya cesaret edemeyeceğim. Bana öyle geliyor ki siz burada ün salmış bir kişisiniz. Herkes benim değil sizin orijinal bir şeyler yapmanızı bekler. Matmazel Fustagno'ya yaptığınız o pek görkemli numarayı ben hiçbir zaman başaramam. Domingo Donezio Dentis niçin bir kez denemiyorsunuz diye sordu. Simon Bassapiano omuzlarını silkti ve ellerini Matilda Fustagno'nun kulağının altına bir çanak gibi tuttu fakat hiçbir şey dökülmedi. Simon Bassapiano düş kırıklığına uğramış bir halde ben size söylemiştim dedi. Siyah gözlü adam yalnız dedi cesaretinizi yitirmeyin. Biraz iyi niyetle bu işi siz de başarabileceksiniz. Bir dakika bekleyin. Cebinden büyük beyaz bir mendil çıkardı. Bununla Bassapiano'nun ellerini Matilda'nın da kulağını örttü. O sırada Simon şaşkın şaşkın çevresine bakınmaya başladı. Herkes onun ellerinin bir şeylerle dolduğunu anlamakta gecikmedi. Siyah gözlü adam birden mendili havaya kaldırdı. Simon orada bulunanlara altın dolu ellerini gösteriyordu heyecanlı. Matilda Fustagno inanılmayacak şey diyerek el çantasını uzandı. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Simon Bassapiano bana teşekkür etmeyin dedi. Bu işle benim hiçbir ilgim yok. Aksine oradaki bayın hüneri bu. Başıyla siyah gözlü adamı gösteriyordu. Siyah gözlü adam gülümseyerek daha bu bir şey değil dedi. Eğer sayın bayanlar ve baylar izin verirlerse ufak bir hüner daha göstereceğim. Herkes sevinçle ellerini çırptı. Gramofon susturuldu. Öteki salondaki konuklar dansa ara verdiler. Herkes hızlı hızlı salona doğru koşuştu. Salonda kaç kişiydiler acaba? Belki 40, belki de 50. Sürekli bir kaynaşma vardı. Domingo Donezio Dentis'in dostlarının dostlarının dostlarıydı bunlar. Üstelik içilen içkiler konukların sayısının 2, belki de 3 katı olduğunu göstermekteydi. Ama herkes daha önce hiç görmemiş olmalarına karşın siyah gözlü adamı hiç anımsamakta, özellikle yaptıklarını hiç unutmamaktaydılar. Siyah gözlü adam, Domingo Donezio Dentis'i bir masa örtüsünün arkasına sakladığı zaman topluluğun coşkunluğu son sınırını bulmuştu. Adam üçerek saydıktan sonra örtüyü hızla çekip yana savurdu. Domingo Donezio Dentis en az 20 yıl gençleşmişti. Artık o şakakları ağarmış, sırtı hafifçe kamburlaşmış yaşlı bay değildi. Aksine parlak siyah saçlı, zarif bıyıklı, iri yarı, boylu postlu genç bir adam oluvermişti birden. Tıpkı şöminenin üstünde duran 30 yaşlarındaki Domingo Donezio Dentis'in resmine benziyordu şimdi. Resimdeki gibi av tüfeğini de omzuna asmıştı. Ayaklarının dibinde ise henüz boş olan av çantası durmaktaydı. Salon handisi alkıştan yıkıldı. Yeniden gençleşen Domingo Donezio Dentis göğsünü çalımlı çalımlı kabarttı. Bir yandan da coşkuya kapılarak inanılacak şey değil, aklım durdu inanın, görülmemiş bir sosyete oyunu. Ben gerçekten yeniden gençleştim diye söyleniyordu. Aynanın karşısına geçip kendini adam akıllı inceledi. Saçlarını özenle dokundu, derin derin içini çekti. Kendimi diyordu, tıpkı 20 yıl önceki gibi hissediyorum. Oyununuz olağanüstü hoşuma gitti doğrusu. Siyah gözlü adam alçak gönüllü insanlara özgü bir gülümsemeyle bakıyordu orada duranlara. Önemsiz oyun bunlar diyordu. Konuklar hiç seslerini çıkarmadan ev sahibinin yüzüne dik dik bakıyorlardı. O sırada Domingo Donezio Dentis'in gözü elbisesine ilişti. Konuklardan özür dileyerek gidip üstümü değiştireyim dedi. Konuklarımı av kıyafetiyle karşılamam yakışık almayacak. Elindeki silahı bırakarak salondan çıktı. Herkes merakla siyah gözlü adamın çevresine toplandı. Bu işe bir türlü akıl erdiremeyen Simon Bassapiano, bunu nasıl yaptınız diye sordu. Hünerinizi bana da öğretemez misiniz? Siyah gözlü adam kolay değil dedi. birisi elbet dedi, bu işin bir hilesi hurdası olmalı. Bu sırada Domingo Donez de Dentiz yeniden salona geldi. Oldukça heyecanlıydı. Kolları smokinin yenleri içinde yok olmuştu. Her iki eliyle sıkı sıkı pantolonunu tutuyordu. Üzgün bir sesle smokin bana çok bol geldi dedi. Baksanıza üzerimden dökülüyor. Siyah gözlü adam bir, iki, üç diyerek bir el hareketi yaptı. Şimdi düzelecek. Domingo Donez de Dentiz yeniden dışarı çıktı. Biraz sonra da döndü. Akşam elbisesi gövdesine kalıp gibi oturmuştu. Siyah gözlü adam eğer dedi sayın bayanların ve bayların hoşuna gittiyse devam edeyim. Bunun üzerine herkes yine onun çevresini sardı. Öyle ki adam elleriyle kendisine yer açmak zorunda kalmıştı. Derken Esmeralda Adrianopolis de Guantis'e doğru baktı. Çevrede çok titiz huylu oluşuyla tanınmış, yaşlı soylu bir kadındı bu. Atalarının arasında bir krallık bakanı, bir kardinal ve iki haçlı şövalyesi bulunduğunu söyleyerek övünürdü. Yaşlı kadın koltuğunda baston yutmuş gibi dimdik oturuyor, eğlencenin başından beri herkesin coşkun davranışlarını inceliyor ve her zamanki kibirli tavrıyla durmadan başını sallıyordu. Bu haliyle modern gençliğin tutum ve davranışını hiç hoş görmediğini göstermek istiyordu sanki. Yalnız ara sıra ayağa kalkıp büfeye gidiyordu. Konuklardan birisi gizli gizli bir kadeh vodka, bir kez de cinzano yuvarladığını görmüştü. Siyah gözlü adam masa örtüsünü havaya kaldırarak yaşlı kadını bakışlardan sakladı. Hızlı hızlı bir, iki, üç diyerek örtüyü kaldırdı. Herkes birden korkunç bir çığlık attı. Yaşlı kadın ansızın yeniden gençleşmişti. Artık baston yutmuş gibi dimdik oturmuyor, aksine koltuğunun yaslanacak yerinin üzerine çıkmış bir takım denge hareketleri yapıyordu. Üzerinde tülden kısa bir bale etekliği vardı. Siyah çoraplar içindeki olağanüstü bacaklarını bu kısa tül eteklik örtmüyordu tabii. Sağ elinde açılmış ufak mavi bir şemsiye tutuyor, sol eliyle de dört bir yanına öpücükler yolluyordu. Donna Esmeralda Adrianopolis de Guantis, atik bir davranışla koltuğun yaslanacak yerinden aşağı atladı, şemsiyeyi kapattı ve çevresine bakınca yüzü kıpkırmızı oldu. 30 yıl gençleşmişti. 30 yıl önce ne idiyse yine o olmuştu. Basit bir variyete dansözü. Şaşkınlıktan dili dolaşarak dedi ki, sevinmem mi gerek, utanmam mı bilemiyorum. Yeniden gençleştiğim için bir yandan seviniyorum, öte yandan görünüşüm, baksanıza ne kılıktayım. Simon Bassopiano haykırarak, vallahi dedi, şaşılacak şey doğrusu, ben böyle bir hüneri hiçbir zaman gösteremem. Siyah gözlü adam gülümseyerek, sözünü bile etmeye değmez dedi. Herkes onun nereden geldiğini, kimin nesi olduğunu ve adını daha bir soruşturmaya başlamıştı. Ama hiç kimsenin bir şey bildiği yoktu. Daha önce hiç kimse görmemişti onu. Eve ne zaman ve nasıl girmiş olduğunu bilen de yoktu. Yalnızca anımsıyorlardı siyah gözlü adamı. Keyfi pek yerinde olan Domingo Donez de Dentiz genç kadına kur yapıyordu. Donna Esmeralda ise kırıtıp duruyordu. Koket bir tavırla kürkünü omuzlarına atarak siyah çorapları içindeki güzel bacaklarını sergilemeye başladı. Siyah gözlü adamın yüzündeki içten gülümseyiş sabahın dördünde bile silinmedi. O eşsiz akşam dolayısıyla pek mutlu ve hoşnut olan konuklar yavaş yavaş eve gitmeyi düşünmeye başladılar. Kimilerinin şişkin cüzdanları, kimilerinin de kapı önünde bekleyen otomobilleri oluvermişti kaşla göz arasında. Konuklar arasında yazlık bir eve kavuşan bile oldu. Siyah gözlü adam hiç durmaksızın çalışmış, olağanüstü sanatına hayran olan konukların bütün dileklerini hemen yerine getirivermişti. Sonunda artık yeter dedi. Bütün burada bulunanların isteklerini yerine getirdiğimi sanıyorum. Yoksa içinizden biri daha bir şeyler istiyor mu acaba? Simon Bassopiano yalnızca bana ait bir petrol kuyusu dedi. Siyah gözlü adam son kez olmak üzere bunu da kabul etti. Simon'u pencereye doğru götürerek ufku gösterdi. Çatıların arkasında bir sondaj kulesinin ucu yükseliyordu. Kulenin üzerinde neonla pırıl pırıl şunlar yazılıydı. Bassopiano petrolü. Siyah gözlü adam elini uzatarak eh dedi, artık sizlerden ruhlarınızı bana vermenizi dileyebilirim. Herkes şaşkınlıktan dona kaldı. Siyah gözlü adam evet diye yineledi, ruhlarınızı istiyorum. Herkes bir şey karşılığında iş yapar, tabii ben de öyle. Size istediğiniz her şeyi sağladım, şimdi karşılığının ödenmesi gerekiyor. Konuklar korkudan titreyerek ruhlarımızı mı diye haykırdılar. Siyah gözlü adam çevresine bakındı. Kollarını öne uzatmış bekliyordu. Hiç kimse ne kıpırdadı ne de bir söz söyleyebildi o an. Siyah gözlü adam, demek hiç kimse bana ruhunu vermek istemiyor öyle mi diye sordu. Peki öyleyse yaptıklarımın hepsi de şakaydı. Sağ eliyle bir hareket yaparak hepsinin önünde eğildi, sonra da kapıya doğru yürüyüp yok oldu. Simon Bassopiano kaygıyla pencereye koştu. Üzerinde Bassopiano petrolü yazılı sondaj kulesi yok olmuştu. Matilda Fustagno ise hemen çantasını yokladı, boştu. Villalar ve otomobiller birden kaybolmuşlardı. Konuklar pek üzgün ve düş kırıklığına uğramış bir halde evlerinin yolunu tuttular. Domingo Donez de Dentes kapıya kadar uğurladı onları. Kendisi yine yaşlanmıştı. Şakakları yine eskisi gibi ağarmış, sırtı da kamburlaşmıştı. Dar akşam elbisesinin içinde kendini pek rahatsız hissediyordu. Gömleğinin yakası boğazını adam akıllı sıkmaktaydı. Donna Adrianopolis de Guantis koltuğunda yine baston yutmuş gibi dimdik oturuyordu. 30 yıl önce giydiği kısa eteklik hala üzerindeydi. Sıska bacakları da hala siyah çoraplar içindeydi. Utancından yüzü kıpkırmızı olmuştu. Son konuk salondan çıkıp gidinceye dek bekledi. Sonra ufak mavi şemsiyeyi öfkeyle yere çarparak paramparça etti. Bir yandan da gülünç sosyete düşleri bunlar diye söyleniyordu. Carlo Manzoni'nin kısa yaşam öyküsü. İtalya'nın çağdaş mizah yazarlarından. 1909 yılında Milano'da doğdu. Tıp öğreniminden sonra üniversitelerin akşam kurslarında mimarlık ve teknik ressamlık öğrenimi yaptı. Yazıcılığa 1936'da gazete ve dergilere mizah ve yergi konularını içeren yazılarla başladı. Daha sonra tiyatro ve televizyon oyunları yazdı. Kısa sürede ilgi topladı. Başlangıçta yadırganan hikayeleri eleştirilere uğradı. Milano'da çıkan haftalık dergilerden birinin yazı işleri yönetmeni ve ressamı çoğu hikayelerinin resimlerini kendisi çizdi. Yüzlerce mizah hikayesinden başka polisiye mizah türünde birçok roman da yazdı. Onu asıl üne kavuşturan mizah hikayeleridir. Meksika, Kurban, Fernando Benitez. Şimdi kışlı olarak kullanılan ve sık kayın ağaçlarının arasında hemen hemen yetmiş bir durumda bulunan yıkkın bir konağın çevresinde kuşlar ötüşüyorlardı. Flüt sesine benzeyen sevimli cıvıltıları havaya yükseliyor, sonbaharın uyuşuk bir öğlen sonunda kımıldamadan duran dalların yapraklarını titretiyordu. İçeride ara sıra bir borunun falsolu sesleri yansıyor, o zaman kuşlar şakımalarını kesiyor ve binlercesi birden tıpkı bir arı oğlu gibi gökyüzüne yükselerek yelpaze biçiminde açılıyorlardı. Ancak borunun gürültüsü bitince yeniden ağaçların üzerine dönüyorlardı. Kapının önünde dimdik nöbet tutan iki asker vardı. Sonbahar sarı yapraklarla yolu örtmüştü. Küçük taş köprünün altında birkaç kadın dar bir nehir yatağının yosunlu suyunda çamaşırlarını yıkıyorlardı. Bakımsız kışların avlusundan içeriye keskin bir fışkı kokusu yayılıyordu. Çocuk kemerle koridora çıkan albay öfkeli bir sesle ''Yüzbaşı Ramirez, Yüzbaşı Ramirez!'' diye bağırdı. Yüzbaşı avlunun köşesinden koşar adım geldi. Parlaklığını yitirmiş, çizmelerinin topuklarını birbirine vurarak selam verdi. Göğsünü aşırı bir biçimde şişirerek ''Buyurunuz albayım'' dedi. ''Uzun süreden beri hangi cehennemin dibinde pinekliyorsunuz? Buyruğumu unuttunuz mu?'' ''Hayır albayım, unutmadım ama...'' ''Görevin aması maması yoktur, anlaşıldı mı?'' ''Saat beşte bir müfrezeyle idam hükmünü yerine getirmeye gidecektiniz. Oysa şimdi saat beşe on geçiyor.'' Yüzbaşı albayım diye korkuyla kekeledi. Müfrezeyi henüz hazırlıyordum. İlkin askerleri uyandırmam gerekti. Biraz önce alışık olduğu öğle uykusundan kalkan albay keyifsiz keyifsiz cevap verdi. Bir daha böyle safsaklık istemem. Ben bir buyrukta bulundum mu harfi harfine yerine getirilmelidir. Hadi artık bir dakika bile yitirmeden idam hükmünü yerine getirin. Albay odasına girip gözden yok oldu. Ramirez de yavaş yavaş uzaklaşırken kendi kendine şöyle söyleniyordu. Yaşlı maskara, boyuna somurtup durur, aslarının yüzüne zehir saçar ama generalin karşısında kedi gibi büzülür. Ama günün birinde ben... Avlunun bir köşesinde kendisini uykulu gözlerle bekleyen küçük asker gruplarının işiteceği bir noktaya geldiği zaman var gücüyle bağırdı. Sizin yüzünüzden albay beni haşladı. Hükümlüyü getirin, sonra da yola koyulun. İstikamet gömütlük. Samanlık kapısı gıcırdayarak ağır ağır açıldı. Karanlık fonda hükümlünün hayali belirdi. Ceketi açık duruyordu. Umursamazlıktan değildi, bütün düğmelerinin noksan oluşundan ileri geliyordu bu. Yıpranmış üniforması lekelerle kaplıydı. Günlerce tıraş olmamıştı adam. Güzel fakat taranmamış saçlarında saman sapları takılıydı. Kızarmış gözlerinden son saatini bekleyen bir tutuklunun çektiği acı açıkça görülmekteydi. Sigarasının dumanını bütün gücüyle içine çekti. Titreyen elleri dışında ölüme hüküm giymiş bir kimsenin tedirginliğini belli edecek bir durumu yoktu. Yüzbaşı Ramirez, hükümlünün başını uçuracakmış gibi ansızın çekti kılıcını. Sonra havada sağa sola sallayarak yola çıkma komutunu verdi. Ağır ayakkabılar tam bir düzen içinde avlunun taşlarına çarptı. Adımların patırtısı köprünün üzerinde son kez duyuldu ve sonra yolun ince kumunda sönüp yok oldu. Henüz pek uzaklaşmamışlardı ki, hükümlü kendisine bir sigara verilmesi dileğinde bulundu. Yüzbaşı kılıcını indirip ceplerini yokladı. Çıkardı. Paketi yürümesini sürdürerek uzattı ona. Hükümlü iki eliyle alevi koruyarak bir sigara yaktı. Birdenbire tok bir sesle ''Affedersiniz'' dedi. ''Siz Ramirez değil misiniz?'' Bir zamanlar öğrencilerin yoklamasını yaparken öğretmenlerin söyledikleri gibi Louis Ramirez mi yoksa Ramirez Louis mi? Yüzbaşı kısaca evet ben Louis Ramirez'im diye karşılık verdi. Kendine güvenini gösteren bir tonla yüzbaşı Ramirez diye de pekiştirdi. Beni artık anımsamıyor musunuz? Hayır, sizi anımsamıyorum. Ama ben Pablo Trejo'yum. Bir zamanlar lisedeki sınıf arkadaşınız. Ramirez umursamaz bir eda ile başını salladı. Hükümlünün kişiliğinde eski bir arkadaşı tanımaya çalışmanın onca hiç de yeri ve zamanı değildi. Ama hükümlü kaygısızca konuşmasını sürdürerek, ananızı tanırdım, yüzbaşı Ramirez dedi. Adı Isabel'di. Günlerini bizim çocukça oyunlarımızı izleyerek verandada geçirirdi. Sarı saçları, mavi gözleri vardı. Solgun derisi görkemli evin mermer merdivenleri gibi ince ince damarlıydı. Bunu da anımsamıyor musunuz? Artık olanlar olmuştu. Ramirez'in gözlerinin önünde anasının solgun yüzü belirdi. Evet, tek düzen yaşamı günün birinde ansızın son buluncaya dek hep tek başına verandada oturmuştu. Pablo sözlerini sürdürüyordu. Ananız benimle çene çalmaya bayılırdı. Çoğu zaman kendine özgü o kibar tavırla oğlum derdi, sende iyi bir kafa var. Belki bir gün ünlü bir adam olacaksın. Bir keresinde de ağaçtan düşüp adam akıllı kan yitirdiğim zaman senin gömleklerinden birini ince şeritlere ayırıp yaramı sardı. İnandırıcı bir kanıt ileri sürebildiği için büyük bir memnunlukla ekledi. Şuraya bakın. Ceketinin kolunu sıvadı. Sık ve siyah kılların arasında kırmızı bir yara izi görülmekteydi. Yüzbaşı Ramirez'in artık başka bir anıya ve tanığa gereksinmesi yoktu. Büyük yeşil bahçesiyle okul binası gözlerinin önündeydi şimdi. İşte zil çaldı. Çocuklar avluda boy sırasına göre diziliyorlar. Biraz sonra ıslak ve loş sınıf kendine özgü kokusuyla onları kabul edecek. Öğretmenin elle kıvrılmış saçları, burulmuş bıyıkları çok komik. Ama bu gülünç tablo birdenbire okulun en çok sevilen öğrencisini kulağından yakalayıp avluya sürükleyen geniş omuzlu bir adam tarafından bozuluyor. Herkes meraktan çatlıyor ama haber çabuk yayılıyor. Adam pek acımasız bir insan olan Are Kokkeya baba imiş. O kentin yerlisi olan ufak tefek müdür öğrencilere dönüyor ve büyük bir çalımla şu açıklamayı yapıyor. Bay Aure Kokeya çok haklı olarak oğlunu herkesin içinde cezalandırmak istiyor. Yaramaz yine okulu 3 hafta asmış, tam 3 hafta. Bu pek haklı ceza aynı şeyi yapmaya yelteneceklere ders olsun. Katı yürekli adam enli meşin kemerini çözüyor ve havada şaklatıyor. Onda bir celladın kaba suratı var. Sonra kemer gözünün yaşına bile bakmaksızın oğlunun sıvanmış sırtında şaklıyor. Çocuğun sesi bütün avluyu çınlatıyor. Bu yaptığına düpedüz bayağılık derler. Ben böyle şeylere dayanamam. Siz kaba bir adamsınız. Çocuk sımsıkı sarılıyor babasının kollarına. Kolunu kurtarmak için boş yere uğraşıyor Bay Aure Kokeya. Müdür ve öğretmenler zor durumda olan babayı kurtarmaya koşuyorlar. Pablo'yu omuzlarından geriye doğru çekip ayırıyorlar. Yaşlı Aure Kokeya utancından kıpkırmızı kesiliyor. Ama Pablo terbiye sahnesini böyle umulmadık bir sonucu ulaştırdığı için öfkeli müdür tarafından okuldan kovuluyor. Evet, Pablo Trejo böyleydi. O Ramirez'den daha iyiydi. Hatta hepsinden daha iyi, daha yürekli. Üzerinden kanlı serüvenlerle dolu yıllar geçen bu eski anılar şimdi Ramirez'in yüreğinde yeniden uyanıyordu. Pablo'nun çocukluğu o zamanlar yolun ortasına düşmüş bir çiçeğe benziyordu. İnsanlar ve hayvanlar onu durmadan çiğneyerek yolun tozunun derinliklerine batırmışlardı. Ama şimdi onu bir tek kılına bile zarar gelmemiş durumda buldu. Elini uzatıp yerden kaldırdı. Yine eskisi gibi gözlerinin önünde pırıl pırıl parlıyor, taze kokusu unutulmaz serüvenleri ve tabloları Ramirez'in kafasında yeniden canlandırıyordu. İşte doğduğu yerin ardındaki tepeye çakılı gibi görünen mezarlık. Her yan mermer lahitler ve yeşil servilerle doluydu. Eskiden burada Pablo ile tatillerini geçirirdi. Her ikisi de ilk taş yontma dersini burada almış ve bağımsız çalışmanın o özgür sevincini burada duymuştu. Yaptıkları iş hiç de güç ve can sıkıcı değildi. Çünkü taş bloklar şimdi atölye olarak kullanılan unutulmuş gömütlerin gölgesinde dururdu. Yazıtlar büyük bir özenle yazılırdı. Taşçı kalemi bütün gün çabayla çıtırdardı. Beyaz tozun arasında harfler pürüzsüz kenarlarıyla göze çarparlardı. Akşama şişman, iyi yürekli, buram buram sarımsak kokan ustaları gelir, taşları birer birer gözden geçirir, sonra sevinçle başını sallayarak ''İyi işlemişsiniz, işte size 2 peso, doğrusu hak ettiniz.'' derdi. Ramirez parayı hep hırsla elini uzatır, daha yoksul olan Pablo ise hiçbir şey alamazdı. Gözleri parlayarak ışık dolu kırları seyre dalar ve beyaz yol şeritleriyle ayrılmış ışıl ışıl parlayan yeşil çimenlere, kara ökaliptüs ormanına, kayın ağaçları ve salkın söğütler bulunan nehir kıyısına hayran olur ve uzaktaki dağların dört bir yana yayılan içli türküsünü dinlerdi. O zamanlar her iki gencin yüreğinde heykel yapımcısı olmak için ateşli bir arzu gelişmekteydi. Bazen Pablo eve gitmeden önce arkadaşına hadi derdi. Ona gidelim. O bizi bekliyor. O dedikleri bir melekti. Bir gömütlüğün kilisesi önünde sanki nöbet tutan ve kökeni İtalya olan mermer bir melek. Kolları göğsünün üzerinde kavuşmuştu. İnce parmaklı elleri geniş bir giysinin kıvrımlarını tutuyordu. Başı çevreyi dinliyormuş gibi öne doğru eğik, gözleri kapalıydı. Yarı açık dudakları yüzündeki o temiz ve sevecen anlatımı bir kat daha güçlendiriyordu. O zaman Pablo coşarak bir gün ben daha güzel bir melek yaratacağım diye bağırmıştı. Ramirez düşüncelerinden sıyrılıp yeniden bulundukları ana döndü. Aradan geçen yıllar arkadaşını ne kadar da değiştirmişti. Derin kırışıklıklar ağzına acı bir anlam veriyordu. Yalnız gür kaşlarının altındaki kara gözlerinde vaktiyle bir gün ben daha güzel bir melek yaratacağım diye bağırdığı zamanki ateş vardı. Dalgalı saçları da aynen kalmıştı. Ya Ramirez, o da değişmemiş miydi? Kimi zaman kırlarda, kimi zaman kentte bulunmuş, kimi zaman da ata binmiş, işte kimi zaman da trenle yolculuk etmişti. Yersiz yurtsuz, her an ölümle göz göze gelerek bir yerden öbür yere sürülmüştü. Ah bu kararsız askerlik yaşamı! Bütün yürekleri onun ve eskiden tarlalarını gönül rahatlığı için ekip biçen askerlerinin yüreklerini böylesine katılaştıracak mıydı? Hepsinin iyi bir çocukluk çağı olmuştu ama savaş bunu anımsamaya artık izin vermiyordu. Ramirez çizgilerinde kesin bir karar okunan yüzünü birdenbire kaldırarak ''Seni hiçbir zaman unutmadım Pablo'' dedi. ''Hiçbir zaman.'' Askerler hükümlüyü göz altında tutmanın gereksiz olduğunu anlayarak geri kaldılar. Ramirez ilk kez arkadaşıyla yalnız kalınca ''Ben'' dedi ''Senin idam hükmünü yerine getiremem. Senin bir gün ünlü bir heykel yapımcısı olacağını anlatırken belki de anamın hakkı vardı.'' Pablo belki diye fısıldadı. Sanki ansızın parlayan bir ışıktan korkmuş gibi gözlerini kırpıştırdı. Ama sonra kaygıyla sordu. Bu işin içinden nasıl çıkacaksın? Beni öldürmeni buyurdular. Şu halde ölmeliyim. Ramirez soğuk bir sesle yaşamak istiyor musun? Yaşamı seviyor musun diye sordu. Bütün ruhumla seviyorum. İyi bir karım, neşeli çocuklarım var. Mesleğime de tutkunum. Peki öyleyse git. Hem de çabuk. Ama kendini nasıl temize çıkarabileceksin? Bu işi sen bana bırak. Bilirsin ki yaşam bir talih oyunudur. Bugün senin için, yarın benim için. Bu oyundaki rolün henüz bitmiş sayılmaz. Sana nasıl teşekkür edeyim? Hiçbir şey söyleme. Paran var mı? Hayır, hepsini elimden aldılar. Öyleyse bunu al. Ramirez cebinden şişkin bir tomar banknot çıkardı. Bu çok. Hayır, belki de yalnız bir günlük, çok çok bir hafta değeri var. Ondan sonra önemsiz kağıt parçalar olacaklar. Hadi git artık. Tam zamanıdır. Git ve kendini kurtar. İki arkadaş sessizce kucaklaştılar. Sonra tarlalara doğru hızlı hızlı yürüdü Pablo. Birkaç kez geriye dönüp el salladı. Şimdi bir düşman kovalıyormuş gibi bütün hızıyla koşuyordu artık. Az sonra karanlık ağaçların arasında gözden kayboldu. Bu sırada Ramirez askerlerine şunları söylüyordu. Çocuklar, bu adam yıllar önce benim en iyi arkadaşımdı. Onu öldüremezdim tabii. Ama biliyorsunuz ki yarın sabah albay idam hükmünün yerine getirildiğine emin olmak için gömütlüğe gelecek. Önünde ölü bir insan bulması gerek. Size güvenebilir miyim? Susabilir misiniz? Asık suratlı bir asker hepsinin yerine karşılıklı bulunmaya karar verip bize tamamen güvenebilirsiniz yüzbaşım dedi. Siz bize karşı hep arkadaşça davrandınız. Hepimiz hep birlikte birçok güçlüklere uğradık. Ama sonu her zaman iyi bitti. Siz emir verin biz yerine getireceğiz. Yüzbaşı şu karşılıkta bulundu. Sorun aslında basit. Pablo'nun yerine birinin ölmesi gerekiyor. Onun yerine geçecek bir kimse, bir kurban aramalıyız. Müfreze hep birden cevap verdi. Bu hiç de güç değil yüzbaşım. Şimdi gömütlüğe oldukça yakın bulunuyorlardı. Sararmış bodur çimenler yeri örtüyor, artık çoktan unutulmuş gömütleri iyice saklıyorlardı. Yaşlı kayın ve ökaliptüs ağaçları görkemli bir görünüşe sahiptiler. Güneşin altın ışıkları yapraklar arasında oynaşırken çimenleri yer yer parlak ışık lekeleriyle donatıyordu. Yavaş yavaş bu sessizlik ülkesine akşamın alacakaranlığı çökmekteydi. Dağlar insanda rahatlık verici bir etki yapıyorlardı. Yeşil çayırlardan havaya doğru tıpkı arı sürüleri gibi göğü dolduran hafif ve ince duman şeritleri yükseliyordu. Tek yaprak kımıldamıyordu. Gömütlüğün yanından geçen yolun kenarında 7 adam ateşli gözlerle kurban bekliyorlar, bakışlarıyla kuşkulu geleceği delip geçmeye çalışıyorlardı. Üzerinde bir kertenkele bulunan kuru bir dalın düşüşü onları heyecandan titretti. O sırada yol boyunca bir oğlan çocuğu geliyordu. Kendisine ağaçlardan bir değnek kesmiş, bununla ayaklarının önü sıra yere vuruyordu. Askerler kendi kendilerine şöyle fırça sakallı, korkunç bakışlı ve üstü paçavralarla örtülü bir serseri ya da bütün yolların dirlik düzenliğini bozan bir haydut gelse, kendisini burada ne kadar da onurlu bir ölüm bekliyor diye söyleniyorlardı. Ama ne bir serseri ne de bir haydut, aksine eşeğinin ardı sıra düşünceli düşünceli yürüyen bir kızıl derili çıka geldi. Askerleri görünce saygıyla eski şapkasını çıkardı, insana güven veren bir sesle "İyi akşamlar beyler" diyerek hepsini selamladı. Askerler Ramirez'e "İşini bitirelim mi yüzbaşım?" diye sordular. Yüzbaşı yutkunup duruyordu, boğazındaki bütün hava çekilmişti. "Hayır" diye fısıldadı, "azıcık daha bekleyin, bu kızıl derili adam teninin rengiyle bizi ele verebilir." Zaman yavaş yavaş ilerliyordu. Akşam havası kanla doyurulmuş gibiydi. Toprak, ağaçlar, çimenler ve bulutlar da kırmızıydı. Hem de korkunç. Ama karanlık bastırmadan birisinin ölmesi gerekti. Keskin ışık askerlerin gözlerine sanki bir peçe örtüyor ve bütün güzel düşünceleri kovuyordu. Burada ansızın bir boşluk açılmıştı. Bu boşluğun ölümle doldurulması gerekiyordu. Ramirez albayının bıyığını ve gerilmiş ağzını düşlüyor, öfkesinden kudurduğunu işitir gibi oluyordu. Evet, artık bugün bir kişinin ölmesi gerekti. Ama bu kim olacaktı? Yeniden sesler işitildi. Bir takım köylüler hasattan dönüyorlardı. Ama sayıç askerlerden çoktular. Bu durumda onlara saldırılamazdı. Geniş bir kavis halinde geçip gittiler. Şarkıları dağılıncaya değin uzun süre işitildi. Şimdi yeni bir gürültü duyuluyordu. Yavaş yavaş yaklaşan bir arabaydı bu. Tekerleklerin gıcırtısı, atların ayaklarının düzenli vuruşları iyice ayırt edilebiliyordu. Herkes kendi kendine, acaba arabanın içinde oturan kim? Bir albay mı? Zengin bir çiftlik sahibi mi? Yoksa bütün bir aile mi diye soruyordu. Ramirez'in yüreği göğsünün içinde o denli güçlü çarpıyordu ki vuruşunu askerlerin açıkça duyacağını sanıyordu. O sırada yolun dönemeç yerinde çift atlı bir araba göründü. Arabacı kaygısız yerinde oturuyor, vakit geçirmek için kamçısını şaklatıyordu. Araba boştu. Oturacak yerler ve üstlerini örten düz deri seçilebiliyordu. Ramirez haykırdı. ''Yakalayın onu. Aradığımız adam işte bu.'' Askerler silahlarıyla yolun ortasına dikilip bağırdılar. ''Dur, olduğun yerde kal yoksa vururuz.'' Büyük şapkası altında yüzü güçlükle görülebilen arabacı dizginleri çekti. Atlar tam gömütlüğün kapısı önünde durdular. Arabacı büyük bir soğukkanlılıkla sordu. ''Kente mi gitmek istiyordunuz? Binin arabaya, atlar yorgun değil. Biz binmek istemiyoruz, in aşağı.'' Arabacı ''Peki'' dedi. ''Nasıl isterseniz öyle olsun.'' Sonra kamçısını oturduğu yerin yanına özenle soktu ve yere atladı. Hiç çekinmeden kapıdan içeri girdi. ''Gerçekten benden ne istiyorsunuz? Paraya filan mı ihtiyacınız var? Üzerimde ne varsa hepsini vereyim.'' Askerlerden biri ''Bizim ihtiyacımız başka'' dedi. ''Gel, korkma.'' Arabacı gene sakin yanıtladı. ''Benim hiçbir şeyden korkum yok. Hatta sizlerden de.'' Adımların gürültüsünü hafifleten çayıra doğru yürüyüp yüksek bir duvarın önünde durdular. Arabacı gömütlüğün bu ıslak ve kuytu köşesinde de kendine güvenini ve soğukkanlılığını yitirmedi. Temiz yürekli biriydi. Askerlerin kendisiyle budalaca bir şakaya giriştiklerini, bir idam taklidinde bulunduklarını sanmaktaydı. Hem buna ne anlam verilebilirdi ki? O da onları uyarak oyun bozanlık etmeksizin sonuna dek boyun eğdi. Sırtını duvara kendisi dayadı, şapkasını çıkardı ve askerleri kışkırtırcasına güldü. Ramirez, "Dikkat!" diye komut verdi. Askerler silahlarını doğrulttular. Bunu iki kısa ve keskin sözcük izledi. ''Dikkat! Ateş!'' Arabacı o anda işin ciddiyetini kavrayabildi. Sınırsız bir korku sardı içini. Yardım çağırmak, kaçmak istedi. Oysa altı silahın gümürtüsü boğuverdi haykırışını. Elleriyle havada çaresiz hareketler yaptı, sonra ağzını açtı ve olduğu yere yığıldı. Ramirez yaklaştı, silahını yerde kımıldamadan yatan adamın şakağına çevirdi. Acısına son verecek bir mermi daha gönderdi. Silah seslerinden ürken atlar kudurmuşçasına koşmaya başladılar. Askerler sessizce gömütlükten çıktıkları zaman devrilmiş arabayla karşılaştılar. Atlar ise çoktan gecenin karanlıklarında kaybolmuşlardı. Polonya, Ikaros, Jaroslav Ivaskiewicz. Buraya kelim bir tablosu Ikaros adını taşır. Dipnot, Ikaros, Yunan efsanesinde en eski Yunan bulucu ve sanatçısı olarak adı geçen Diadolos'un oğludur. Tabloyu inceleyecek olursak, dik deniz kıyısındaki tarlasını süren bir çiftçi, sürüsünü gönül rahatlığı içinde otlatan bir çoban, oltalarını çeken bir balıkçı görürüz. Uzaklardaysa sessizlikler içine gömülü bir kent. Denizin üzerinde pupa yelken giden bir gemi, güvertesinde çene çalan tüccarlar. Bir kelimeyle tabloda çalışan insanların günlük kaygıları, çabaları ve sıkıntılarıyla yaşamı görmekteyiz. Peki ama Ikaros nerede? Güneşe doğru uçmayı deneyen Ikaros nerede acaba? Tabloyu adam akıllı inceleyince bir köşede denizin kabaran dalgaları arasında iki bacak, havada da kanatlardan kopan birkaç tüy ilişir gözümüze. İkaros'un düşüşü üzerinden kısa bir an geçtiği anlaşılmaktadır. Efsaneye göre kendisine kanatlar takmış olan cesur delikanlı o denli yükseğe uçmuş ki sonunda güneşe yaklaşmış. Güneş ışınları kanat tüylerini birbirine yapıştıran bal mumunu eritmiş. Delikanlı da tepe taklak aşağı düşmüş, kötü bir alın yazısı. Ama işin asıl acı yanı şu ki onun denize düşüp boğuluşunu tablodaki insanlardan hiçbiri fark etmemiştir. Ne tarlasını süren çiftçi, ne engin ufuklara doğru yelken açıp giden tüccar, ne de bulutlara gözlerini dikip alık alık bakan çoban. Yalnız bir tek ozan ya da sadece bir ressam bu ölüşü görmüş ve gelecek kuşaklara ulaştırmıştır. İkaros gerçekten yaşanmış bir olayı düşündüğüm zamanlar hep gözlerimin önünde canlanır. Bu olay ya 1942 ya da 1943 yılı Haziran ayında geçti. Varşova'da güzel bir yaz akşamıydı. Pembe bir ışık yıkık kent surları üzerinde alacalı pırıl pırıl yansımalar yapıyordu. Sokağa çıkma yasağının başladığı saatten önce evlerine gitmek, tramvaya yetişmek için acele edenlerin oluşturduğu insan seli, üniformalı kişileri sivillerin arasında gizliyordu. Varşova'nın canlanmış ve Haziran havasıyla güzelleşmiş caddelerine bakınca, insanın bir an için kentin işgal kuvvetlerinden kurtulmuş olduğunu inanası geliyordu. Bir an için. Trebaçka Caddesi ile Varşova'nın merkezinden uzak olmamasına karşın Krakow Varoşu adı verilen caddenin birbirini kestiği köşede, yani bu köşedeki tramvay durağında duruyordum. Kırmızı gövdeli tramvaylar çan çalarak Krakow Varoşu'nda birbirinin arkasında dizilip birikiyorlardı. İnsanlar sürüler halinde birbirini itip kakarak tramvaya binmeye çalışıyor, basamaklarda iyice ezilip büzüldükten sonra içeri girmeyi başarıyorlardı. Giremeyenler üzüm salkımları gibi asılı kalıyorlardı. Ara sıra Almanları taşıyan kırmızı bir minibüs hızla önümüzden geçip gidiyordu.